Ayrım 22, Beyaz Aslan, Henning Mankell, sayfa 287. 15 Mayıs Cuma günü sabah Hammanskral'da buluşan Jan Klein ve Franz Mala'nın planda önemli bir eksikliğin olmadığını saptamaları uzun sürmemişti. Suikast 12 Haziran günü Cape Town'da gerçekleşecekti. Nelson Mandela stadyumda konuşacaktı ve tepede pusuya yatacak olan Sikozit Ziki uzun menzilli tüfeğiyle turnayı gözünden vuracaktı. Sonra da görünmeden ortadan kaybolacaktı. Ne var ki Jan Klein'in ne Franz Mala'na ne de örgüt üyelerine sözünü etmediği iki konu vardı. Aslında bunlardan kimseye söz etmeye niyeti yoktu. Güney Afrika'daki beyazların iktidarının sürmesini sağlamak amacıyla bazı özel sırları mezara kadar götürmeye kesin kararlıydı. Ülkenin tarihindeki bazı olaylar ve ilişkilerin açıklanması asla söz konusu değildi. Öncelikle Sikozit Ziki'nin öldüreceği kişinin kimliğini bilerek yaşamını sürdürmeye izin verme riskini asla göze alamazdı. Sikozit Ziki'nin bu konuda kesinlikle ağzını açmayacağından emindi. Ama piramitlerin içinde gizli odalar inşa eden işçileri bu bilgileri açıklamasınlar diye öldüren firavunlar gibi Jan Klein'in da Sikozit Ziki'yi gözden çıkarması gerekiyordu. Onu kendi elleriyle öldürecek ve cesedin bulunmaması için elinden geleni yapacaktı. Jan Klein'in kendisine saklayacağı ikinci sır ise Victor Mabasha'nın bir gün öncesine kadar yaşadığı gerçeğiydi. Oysa şimdi ölmüştü. Bu konuda Jan Klein'in artık en küçük bir kuşkusu bile yoktu. Ama Victor Mabasha'nın bu denli uzun bir süre yaşaması Jan Klein'in kişisel başarısızlığıydı. Konovalenko'nun hatalarından ve Victor Mabasha bölümünün kapatılmasındaki beceriksizliğinden nedense kendini sorumlu tutuyordu. KGB eski ajanı kendisinden hiç beklenilmeyen bir şekilde bir zayıflık sergilemişti. Bu en büyük zayıflığı da yalan söyleyerek kapatmaya çalışmıştı. Mandela suikastı başarıyla sonuçlandıktan sonra Konovalenko'yu Güney Afrika'ya almak isteyip istemediğine o zaman karar verecekti. Adamın Sikozit Ziki'ye gerekli eğitimi vereceğinden ve bu konudaki yeteneğinden hiç kuşkusu yoktu. Öte yandan Sovyet İmparatorluğu'nun çöküşünün Konovalenko gibilerinin güvenilmez yeteneklerinden kaynaklandığına inanıyordu. Konovalenko'nun Vladimir ve Tanya ile birlikte ortadan kaybolabileceği olasılığını asla göz ardı etmiyordu. Tüm operasyonun aslında iyi bir bahar temizliğine gereksinimi vardı. Bu görevi de başkasına vermeyi kesinlikle düşünmüyordu. Yeşil örtülü masanın başına geçmişler planı bir kez daha gözden geçiriyorlardı. Bir hafta önce Franz Malan Cape Town'a giderek Nelson Mandela'nın konuşacağı stadyumu ve Sikozit Ziki'nin ateş edeceği tepeyi incelemişti. Stadyumla tepeyi videoya çektiğinden o gün bu video bandını tam 3 kez izlediler. Tek eksik konu Cape Town'un rüzgar durumuna ilişkin rapordu. Bir yat kulübünün temsilcisi olduğunu ileri sürerek Franz Malan yerel meteoroloji merkeziyle bağlantı kurmuş ve merkez çalışanları kendisine gerekli olan raporu göndereceklerine söz vermişlerdi. Franz Malan'ın verdiği isim ve adresin izini sürmek asla olası değildi. Jan Klein ayak işlerini her zaman başkalarına yaptırırdı. Onun katkısı daha farklıydı. Jan Klein'in uzmanlığı planın parçalara ayrılarak incelenmesiydi. Çok ciddi ve sıkı bir çalışma yapmış, beklenmeyen gelişmelerle karşılarına çıkabilecek tüm olumsuzluklardan planını arındırmıştı. 2 saat çalıştıktan sonra işleri bitmişti.
''Bir şey daha var.'' dedi Jan Klein. ''Cape Town polisinin nasıl bir koruma sağlayacağını 12 Haziran'dan önce saptamamız gerek.''
''Bu konuyla ben ilgilenirim.'' dedi Franz Malan. ''Ülkedeki polis karakollarına bir bildiri göndererek güvenlik planlarının bir kopyasına gereksinimimiz olduğunu söyler ve böylelikle bunun bize kalabalığın söz konusu olduğu toplantılarda tüm siyasi önlemleri almak için zaman kazandıracağını ileri sürebiliriz.'' Verandaya çıkarak örgütün diğer üyelerinin gelmesini beklediler. Bir süre konuşmadan karşılarındaki manzaraya baktılar. Zencilerin gecekondu mahallesinin üstüne sis inmişti.
''Ortalık kan gölüne dönüşecek.'' dedi Franz Malan. ''Olacakları gözümün önünde canlandırmakta hala zorlanıyorum.''
''Buna bir temizlik işlemi olarak düşün.'' dedi Jan Klein.
''Bu sözcükler kan gölünden daha hoş geliyor kulağa. Ayrıca başarmayı ümit ettiğimiz de bu zaten.''
''Her şeye karşın,'' dedi Franz Malan, ''bazen içimde bir tedirginlik oluşuyor. Olayları denetim altında tutabilecek miyiz?''
Jan Klein, ''bu sorunun yanıtı çok basit,'' dedi. ''Tutmak zorundayız.''
Yine kadercilik diye içinden geçirdi Franz Malan. Kendisinden birkaç metre ötede duran adama gizlice bir bakış fırlattı. Jan Klein deli miydi? Her zaman kendini denetim altında tutabilen bu adam aslında acaba bir psikopat mıydı? Bu düşünce hiç hoşuna gitmedi. Bastırmaya çalıştı. Tüm örgüt saat 2'de toplandı. Franz Malan'la Jan Klein örgüt üyelerine video bandı izlettiler ve raporlarını sundular. Fazla bir soru sorulmadığı gibi karşı çıkan da olmadı. Toplantı 1 saatten kısa sürdü. Saat 3'e gelmeden oylama yaptılar. Karar verilmişti. 28 gün sonra Cape Town yakınlarındaki bir stadyumda konuşurken Nelson Mandela öldürülecekti. Beşer dakikalık aralarla örgüt üyeleri Hammans Kral'dan ayrıldılar. En son Jan Klein çıktı. Geri sayım başlamıştı. 22. Kısım. Saldırı gece yarısından hemen sonra gerçekleşti. Victor Mabaşa battaniyeye sarılmış kanepede uyuyordu. Wallander mutfak penceresinin yanında duruyor, bir şeyler atıştırmayı düşünüyordu. Aynı anda babasıyla kızının hala uyanık olup olmadıklarını düşünüyordu. Uyanık olduklarına karar verdi. O ikisi ne zaman bir araya gelse saatlerce konuşurlardı. Sonunda çay içmeye karar vererek suyu ısıtmak için ocağın altını yaktı. Suyun kaynamasını beklerken birden Louis Akerblom'u aramaya başladıklarından bu yana 3 haftanın geçmiş olduğunu fark etti. Ancak 3 hafta sonra da genç kadının Konovalenko adında biri tarafından öldürüldüğünü öğrenmişlerdi. Büyük bir olasılıkla bu adam polis memuru Tengblat'ın da katiliydi. Birkaç saat içinde Victor Mabaşa ülkeden çıkıp gittikten sonra olanları anlatabilecekti. Ama bunu olaylar sanki başka birisinin başından geçmişçesine yapacaktı. Polise göndermeyi düşündüğü imzasız mektuba inanacaklarını pek sanmıyordu. Aslında her şey Konovalenko'nun neleri itiraf edeceğine bağlıydı. Wallander kaynayan suyu demliğe dökerek çayın demlenmesini bekledi. Sonra da mutfaktaki sandalyelerden birini çekerek oturdu. Aynı anda da evin kapısı ve koridor havaya uçtu. Patlamayla birlikte Wallander sırt üstü yere düştü ve başını buzdolabına çarptı. Duman mutfağı kaplamıştı. Wallander sürünerek yatak odasına doğru gitmeye çalıştı. Odaya girince doğruca yatağının yanındaki komodinin çekmecesindeki tabancasını aldı. Birden arkasından gelen 4 el silah sesiyle irkildi, kendini yere attı. Silah sesi oturma odasından gelmişti. Konovalenko diye geçirdiği içinden çılgınca, şimdi benim peşime düştü. Elinden geldiğince hızla yatağın altına kaydı. Biri yatak odasından içeri girdi, kıpırdamadan durdu ve sonra da geldiği gibi aynı hızla çekip gitti. Wallander Victor Mabaşa'nın bir şeye küfrettiğini duydu. Demek yaşıyordu. Sonra da basamaklardan aşağı koşan ayak sesleri duyuldu. Aynı anda biri haykırdı. Wallander bunun komşulardan birinin mi yoksa sokaktan geçen birinin mi sesi olduğunu çıkaramadı. Sürünerek yatağın altından çıktı, yavaşça yerinden doğruldu ve pencereden dışarıya baktı. Ortalık duman içinde olduğundan bir şey göremedi. Ama sonra iki adamın Victor Mabaşa'yı sürükleyerek götürdüklerini gördü. Adamlardan biri Rykov'tu. Wallander düşünmeden camı açtı ve havaya ateş etti. Rykov Victor Mabaşa'nın kolunu bırakıp dönüp baktı. Wallander otomatik silahtan fırlayan kurşun pencerenin pervazına isabet ederken kendini yere atabildi. Cam parçacıkları etrafa saçıldı. İnsanların feryatlarını ve hareket eden bir arabanın sesini duydu. Araba sokağın köşesinde gözden kaybolmadan önce onun siyah bir Audi olduğunu görebilmişti. Wallander koşarak basamakları inip sokağa çıktı. Kaldırımda yarı çıplak insanlar toplaşmışlardı. Silahlı Wallander'i görünce bağırışarak kaçıştılar. Wallander titreyen eliyle arabasının kapısını açtı, motoru çalıştırdı ve Audi'nin peşine düştü. Uzaklardan gelen siren seslerini duyuyordu. Österleden otoyoluna çıkmaya karar verince Audi'nin Regementsgatan köşesinden doğuya doğru gitmekte olduğunu gördü. Wallander arabadakilerin kendisini görmediklerini düşündü. Yatak odasına giren adamın yatağın altına bakmamasının tek nedeni Wallander'in evde olmadığını düşünmüş olmasıydı. Wallander genellikle sabahları kalktıktan sonra yatağını yapmazdı. Ama o gün kızı babasının evini temizlemeye karar verdiğinden çarşafları da değiştirmiş ve yatağı düzeltmişti. büyük bir hızla kentten çıktılar. Wallander Audi ile arasında belli bir mesafe olmasına özen gösteriyordu. Bir yandan da kendini bir karabasanın ortasındaymış gibi hissediyordu. Bu tehlikeli kişileri yakalamak için tüm kuralları çiğniyordu. Birden durup geri dönmeyi düşünerek frene bastı, sonra vazgeçerek yeniden gaza bastı. Sol taraftaki golf kulübünün önünden geçtiler. Wallander Audi'nin Zandhammaren yönüne gitmek için sola mı sapacağını, yoksa Zimrisham ve Kristianstad yönüne mi gideceğini kestiremedi. Birden önündeki arabanın arka lambalarının titrediğini fark etti. Arabaya bir hayli yaklaşmıştı. Audi'nin lastiği patlamış olmalıydı. Arabanın kenara çekilmesini ve durmasını izledi. Wallander yol kenarındaki bir evin önünde frene basarak arabayı durdurdu. Arabadan indiğinde evin kapısının önünde bir adamın durduğunu gördü. Wallander'in tabancası elindeydi. Adamla dostça ama kararlı bir tavırla konuşmaya başladı. ''Benim adım Wallander ve ben polisim.'' dedi, nasıl soluk soluğa kaldığını fark ederek. ''Polisi ara ve onlara Konovalenko adındaki herifin peşinde olduğumu söyle. Onlara adresini ver ve askeri eğitim alanını aramaya başlamalarını söyle. Anladın mı?'' Adam evet dercesine başını salladı. 30'lu yaşlardaydı.
''Sizi tanıdım.'' dedi. ''Resminizi gazetede görmüştüm.''
''Hemen polise telefon et.'' dedi Wallander. ''Telefonun var mı?''
''Elbette var.'' diye cevap verdi adam. ''Bu tabancadan daha iyi bir silaha gereksinimiz yok mu?''
''Tabii ki var.'' diye karşılık verdi ama şu anda silahımı değiştirecek zamanım yok. Sonra da yola doğru koştu. Audi'nin biraz ileride olduğunu gördü. Kendini belli etmemeye çalışarak arabaya dikkatle yaklaştı. Kalbinin bu tür heyecanlara daha ne kadar dayanacağını merak ediyordu doğrusu. Ama yine de yatağın altında gizlenirken ölmediğine memnundu. Korkusu onu gidiyor gibiydi. Yoldaki tabelalardan birinin arkasına gizlenerek kulak verdi. Arabada kimse yoktu. Askeri eğitim alanının çevresindeki demir tellerden bir bölümünün sökülmüş olduğu gözüne ilişti. Denizden gelen sis tüm kenti yavaş yavaş etkisi altına almaya başlamıştı. Az ileride hareketsiz bir şekilde yerde yatan bir koyun sürüsünü gördü. Sonra sisten ötürü göremediği koyunlardan biri meledi. Ona bir diğeri karşılık verdi.
İşte diye geçirdiği içinden koyunlar bana yol gösterebilir.
Çömelerek sökülmüş tel örgülerin arasından geçti ve sisin altından sürünerek ilerledi. Yistat yönünden gelen bir araba yavaşlayarak durdu. Arabadan bir adam indi. Wallander bunun polisi aramaya söz veren adam olduğunu gördü. Elinde bir tüfek vardı. Wallander koşarak adamın yanına gitti.
''Burada kal.'' dedi. ''Arabayı yaklaşık 100 metre kadar geriye çek. Orada kal ve polisin gelmesini bekle. Polise tel örgülerin arasındaki şu deliği göster. Onlara en az silahlı 2 kişinin olduğunu söyle. Birinde otomatik silah var. Bunları unutmayacaksın değil mi?''
Adam unutmam dercesine başını salladı.
''Bu tüfeği getirdim.'' dedi.
Wallander bir an için duraksadı. ''Nasıl çalıştığını göster.'' dedi. ''Tüfekler hakkında bir şey bilmem.'' Adam şaşkınlıkla baktı. Emniyet mandalıyla nasıl kurşun doldurulacağını gösterdi. Wallander bunun bir pompalı tüfek olduğunu gördü. Tüfeği alarak fişekleri cebine attı. Adam arabasına döndü. Wallander de bir kez daha çömelerek tel örgülerin arasından geçti. Koyun bir kez daha meledi. Bu ses sağ taraftan ağaçların arasından geliyordu. Wallander tabancasını kemerinin arasına sıkıştırarak huzursuzlukla meleyen koyuna doğru yürümeye başladı. Sisten göz gözü görmüyordu. Martinson acil bölümünden gelen telefonla uyandı. Maria Gatan'daki silahlı çatışmayı ve Wallander'in Yistat dışında oturan bir adam aracılığıyla yolladığı mesajı söylediler. Martinson'un uykusu anında açılmıştı. Björk'e telefon ederken bir yandan da giyiniyordu. Björk'ün uykulu kafasının söylediklerini algılaması saatler sürmüş gibi geldi Martinson'a. Ama yarım saat sonra karakolun önünde Yistat polisinin bu kadar kısa zamanda oluşturabileceği en büyük polis ekibi hazır bekliyordu. Çevre kentlerden oluşturulan yardım ekibi de yola çıkmıştı bile. Ayrıca Björk Yistat polis şube müdürüne telefon etmişti. Müdür Konovalenko tutuklanır tutuklanmaz kendisine bilgi verilmesini istemişti. Martinson ve Swedberg polis kalabalığına hoşnutsuzlukla baktı. Kısa bir zaman içerisinde oluşturulacak daha küçük bir ekibin çok daha etkili olabileceğini düşünüyorlardı. Ne var ki Björk kitaba uygun hareket etmekten yanaydı. Daha sonra eleştirilme riskini göze almak istemiyordu.
''İşler karışacak, her kafadan bir ses çıkacak.'' dedi Swedberg. ''Bundan sen ve ben sorumlu olmalıyız. Björk işleri Arap saçına çevirecek. Eğer Wallander orada tek başınaysa ve konu Valenko onun düşündüğü gibi tehlikeli biri ise şu anda bize gereksinim olduğu kesin.
Martinson evet dercesini başını sallayarak Björk'ün yanına gitti. Sen ekibi toplarken Svedberg'le ben yola çıkmak istiyoruz dedi.
Bu imkansız diye karşı çıktı Björk. Kurallara uymak zorundayız.
Martinson öfke dolu bir sesle Svedberg'le ben sağduyumuzun sesine kulak verirken sen kurallara uy diyerek oradan uzaklaştı. Björk arkasından seslendi ama Svedberg'le Martinson ekip arabasına atlayarak yola koyulmuşlardı bile. Noren ile Peters'a da kendilerini izlemelerini işaret ettiler. Hızla Yistad'ın dışına çıktılar. Bir polis arabasının öne geçmesine ve siren çalarak mavi ışıklarını yakıp söndürmesine izin verdiler. Svedberg tabancasıyla oynarken Martinson arabayı kullanıyordu.
''Elimizde ne var?'' diye sordu Martinson. ''Kaseberga sapağından hemen önceki eğitim alanı silahlı iki adam, bunlardan biri Konovalenko.''
''Elimizde hiçbir şey yok.'' dedi Svedberg. ''Bu operasyonu iple çektiğimi söyleyemem.''
''Maria Gata'nda patlama ve silahlı çatışma.'' diye sürdürdü konuşmasını Martinson. ''Tüm bunları nasıl birleştireceğiz?''
''Umarım Björk kural kitabıyla bunları bir araya getirmeyi başarır.'' dedi Svedberg.
Yistad polis korakalonun önünde ise işler giderek karışıyordu. Maria Gata'nda yaşayanlar dehşet ve panik içinde karakola telefon ediyorlardı. İtfaiye yangını söndürmeye çalışıyordu. Silahlı çatışmanın arkasında nelerin yattığını öğrenmek artık polise kalmıştı. İtfaiye şefi Peter Edler evin önündeki sokağın kan içinde olduğunu bildirmişti. Björk dört bir yandan gelen baskıların altındaydı ama sonunda kendini toparlayarak kararını verdi ve Maria Gata'nın bir süre daha bekleyeceğini açıkladı. Öncelikle Konovalenko ile diğer adamın tutuklanması ve Wallander'e yardım edilmesi gerekiyordu.
''İçinizde eğitim alanının büyüklüğünün ne kadar olduğunu bilen var mı?'' diye sordu Björk.
Kimse bilmiyordu ama Björk alanın yoldan kumsala kadar uzandığından emindi. Tüm alanı kuşatmanın dışında daha başka bir şeyler yapmak için ellerinde yeterli bilgi olmadığını gördü. Karakola polis arabaları gelmeyi sürdürüyordu. Bir polisin ölümüne neden olan birinin peşinde olduklarını duyan izinli polisler bile yardıma koşuyorlardı. Malmö'den gelen bir yetkiliyle görüştükten sonra Björk planın son şeklinin ancak eğitim alanını gördükten sonra oluşacağını anlamıştı. Kışla'ya harita almak için birini göndermişlerdi. Sabahın birinde bir araç konvoyu Yistad'dan ayrıldı. Yoldan geçen özel arabalarda merakla bu konvoyun peşine takılmışlardı. Sis Yistad kent merkezinde oldukça yoğundu. Eğitim alanında önce Wallander'le sonra da Martinson ve Svedberg'le konuşan adamla karşılaştılar.
''Bir şey oldu mu?'' diye sordu Björk.
''Hayır.'' diye yanıt verdi adam.
Tam o sırada da eğitim alanının ortalarından bir yerden gelen bir silah sesi duyuldu. Bunu uzun bir yaylım ateşi izledi. Sonra ortalığı derin bir sessizlik kapladı.
''Martinson'la Svedberg nerede?'' diye sordu Björk korku dolu bir sesle.
''Eğitim alanına gittiler.'' dedi adam.
''Wallander?''
''Sisin arasında gözden kaybolduğundan beri onu görmedim.''
Ekip arabalarının fenerleri sisi ve koyunları aydınlatıyordu.
''Burada olduğumuzu onlara bildirmeliyiz.'' dedi Björk. ''Elimizden gelen en iyi şekilde alanı kuşatacağız.''
Birkaç dakika sonra Björk'ün sesi eğitim alanında çınlıyordu. Hoparlörler yankı yapıyordu. Sonra da alanın çevresine dağılarak beklemeye başladılar. Wallander eğitim alanına girince yoğun sisin içinde çömelerek ilerledi. Olaylar hızla gelişiyordu. Meleğen koyuna doğru yaklaştı, hızlı hareket ediyordu. Geç kalmaktan korkuyordu. Bir kez yerde yatan koyunların üstüne yuvarlanarak meleyerek kaçmalarına neden olmuştu. Rehber olarak kullandığı koyunun da kendisini farklı bir yöne götürdüğünü fark etti. Birden onları gördü. Atış alanının ilerisinde denize inen yolun başındaydılar, kıpırdamıyorlardı. Viktor Mabaşa dizlerinin üstüne çökmüştü. Konovalenko elinde silahı önünde duruyordu. Raykov da her zamankinden daha şişman bir halde biraz ileride duruyordu. Wallander Konovalenko'nun aynı soruyu defalarca yinelediğini duydu.
''Polis nerede?''
''Bilmiyorum.''
Wallander Viktor Mabaşa'nın sesindeki küstah ifadeyi fark etti. Bu da son derece öfkelenmesine neden oldu. Louis Ackerblom'u ve büyük bir olasılıkla da Tengblad'ı öldüren adamdan nefret ediyordu. Bir yandan da ne yapması gerektiğini düşünüyordu. Eğer yaklaşacak olursa onu mutlaka göreceklerdi. Onlara tabancasının kabzasıyla vurmayı düşündü.
Eğer üstlerine saldıracak olursa bu kesinlikle onun sonu olurdu. Raykov'un elindeki otomatik silah onu paramparça ederdi. Yapabileceği tek şey beklemek ve meslektaşlarının bir an önce gelmesi için dua etmekti. Öte yandan da Konovalenko'nun her geçen dakika daha da öfkelendiğini duyuyordu. Diğer polislerin zamanında yetişerek duruma hakim olup olamayacaklarını düşündü. Silahı elinde ateş etmeye hazır bekliyordu. İyi nişan alabilmek için yere yattı. Tabancasını Konovalenko'ya çevirmişti. Ne var ki son çok çabuk geldi. Her şey o kadar hızlı olup bitmişti ki Wallander harekete geçecek zaman bulamamıştı. Konovalenko sorusunu son bir kez daha yineledi. Viktor Mabaşa küstah bir tavırla olumsuz yanıtını bir kez daha verdi. Konovalenko tabancasını kaldırdı ve Viktor Mabaşa'nın kafasına ateş etti. 3 hafta önce Louis Akkerblom'u öldürdüğü gibi Viktor Mabaşa'yı da öldürmüştü. Wallander bir çığlık atarak ateş etti ama her şey olup bitmişti. Viktor Mabaşa sırt üstü yere düştü, yerde hareketsiz yatıyordu. Wallander'in kurşunu Konovalenko'yu ıskaladı. Artık en büyük tehdit Raykov'un otomatik silahıydı. Şişko adama nişan aldı ve arka arkaya ateş etti. Şaşkınlıkla Raykov'un yere düştüğünü gördü. Tabancasını Konovalenko'ya çevirdiğinde Rus'un Viktor Mabaşa'nın cesedini kendine siper edip geri geri kumsala doğru koştuğunu gördü. Wallander Viktor Mabaşa'nın öldüğünü bilmesine karşın yine de ateş edemedi. Orada öylece durarak Konovalenko'ya silahını atmasını ve teslim olmasını haykırdı. Konovalenko Wallander'e ateş ederek karşılık verdi. Wallander yana sıçradı. Viktor Mabaşa'nın cesedi vurulmasını engellemişti. Konovalenko cesedi kendine siper etmeye çalışırken hedefini ıskalamıştı. Wallander o sırada uzaklardan gelen siren sesini duydu. Konovalenko kumsala yaklaşırken sis de artıyordu. Wallander onun arkasından giderken pompalı tüfeğiyle silahını Rus'a doğru doğrultmuştu. Konovalenko birden cesedi bir kenara fırlatarak yokuş aşağı hızla koşmaya başladı. Tam o sırada da Wallander arkasından gelen koyun melemelerini duydu. Hızla dönerek hem tüfeği hem de tabancayı kaldırdı. Sisin arasında Martinson'la Svedberg'in yaklaştığını gördü. İkisi de ona dehşetle bakıyordu. ''Silahlarını indir!'' diye haykırdı Martinson. ''Biziz, görmüyor musun?'' Wallander Konovalenko'yu yeniden elinden kaçırmak üzere olduğunu hissediyordu. Açıklama yapacak zaman yoktu. ''Olduğunuz yerde kalın!'' diye bağırdı. ''Arkamdan gelmeyin!'' Sonra da onlara nişan alarak geri geri gitmeye başladı. Martinson'la Svedberg yerlerinden kıpırdamadılar. Sisin içinde gözden kayboldu. Martinson'la Svedberg dehşetle bakıştılar. ''O kurt muydu gerçekten?'' diye sordu Svedberg. ''Evet'' dedi Martinson, ''ama aklını yitirmiş gibi bir hali vardı.'' ''Yaşıyor'' dedi Svedberg, ''her şeye karşın yaşıyor.'' Wallander'in gözden kaybolduğu kumsala inen yokuşun başına yaklaştılar. Siste bir şey göremiyorlar, yalnızca kumlara çarpan denizin sesini duyabiliyorlardı. Svedberg yerde yatan iki cesedi incelerken Martinson da Björk'le bağlantı kurdu. Martinson Björk'e bulundukları yeri tarif ettikten sonra ambulans çağırdı. ''Wallander'e ne olacak?'' diye sordu Björk. Martinson yaşıyor diye yanıt verdi ama onun şu anda nerede olduğunu bilemiyorum. Sonra da Björk'ün daha fazla soru sormasını engellemek için telsizini kapattı. Svedberg'in yanına giderek Wallander'in öldürdüğü adama baktı. Raykov'un göbeğine 2 kurşun isabet etmişti. Wallander'in kendini kaybettiğini Björk'e söylemek zorundayız dedi Martinson. Svedberg evet dercesine başını salladı. Başka bir seçenekleri olmadığı anlaşılıyordu. Diğer cesedin yanına yaklaştılar. ''Parmaksız adam'' dedi Martinson, ''o da ölmüş.'' Yere çömelerek cesedin altındaki kurşun deliğini gösterdi. Her ikisi de aynı şeyi düşünüyordu. Louis Akerblom. Polis arabaları olay yerine geldi. Onların hemen arkasından da ambulanslar geldi. İki cesedin incelenmesi sürerken Svedberg ile Martinson, Björk'ü bir kenara çekerek az önce gördüklerini anlattılar. Björk onlara şaşkınlıkla baktı. ''Çok garip doğrusu'' dedi. ''Kurt'un zaman zaman garip davranmasına karşın yine de aklını yitirdiğini sanmıyorum.'' ''Svedberg nasıl davrandığını görseydin böyle konuşmazdın'' dedi. ''Sanki bir sinir krizinin eşiğinde gibiydi. Silahlarını bize çevirdi. İki silahı vardı, biri pompalı bir tüfekti.'' Björk şaşkınlıkla başını salladı. ''Sonra da kumsala doğru gitti öyle mi?'' Martinson Konovalenko'nun peşinden gidiyordu dedi. ''Kumsala doğru öyle mi?''
''Evet.'' Björk duyduklarını algılamaya çalışarak bir süre sustu.
Köpekli polisleri aşağıya göndersek iyi olacak dedi bir süre sonra. Yolu barikatla kapatın, sis dağılır dağılmaz da helikopterler aramaya başlasın.
Birden sislerin arasından gelen bir el silah sesi duyuldu. Bulundukları yerin doğusundan, kumsal tarafından gelmişti silah sesi. Hemen arkasından da ortalığı derin bir sessizlik kapladı. Polisler, ambulans görevlileri ve köpekler bundan sonra olacakları bekleyerek derin bir sessizliğe gömüldüler. Sonunda koyunlardan biri meledi. Bu hiç beklenmedik ses Martinson'un ürpermesine neden olmuştu.
''Kurta yardım etmeliyiz.'' dedi sonunda. ''Orada sislerin arasında tek başına, ateş etmek için bir an bile duraksamayan bir katille birlikte. Kurta yardım etmeliyiz, hemen şimdi Otto.''
Swedberg, Martinson'un Björk'e ilk adıyla seslendiğini daha önce hiç duymamıştı. Björk bile Martinson'un kime seslendiğini anlayamayarak önce bir irkilmişti.
''Çelik yelekli köpekli polisler.'' dedi.
Kısa bir süre içinde ava hazırlanmışlardı. Köpekler kokuyu anında alarak koşar adımlarla ilerliyorlardı. Martinson'la Swedberg köpekli polislerin peşlerinden gidiyorlardı. Cinayet yerinden yaklaşık 200 metre ötede köpekler kumların arasındaki kan izlerini buldular. Daireler çizerek kan izlerinin çevresini araştırdılar ama bir şey bulamadılar. Birden köpeklerden biri kuzeye doğru yöneldi. Eğitim alanında tel örgülerin hizasında ilerliyorlardı. Köpekler polisleri yola çıkardılar, sonra da Zandhammaren yönüne döndüler. Birkaç kilometre sonra köpeklerin peşinden gittikleri iz yok oldu. Köpekler geldikleri yola geri döndüler. Martinson köpekli polislerden birine ''Neler oluyor?'' diye sordu. ''Polis iz kayboldu.'' dedi. Martinson polisin ne demek istediğini anlayamamıştı. ''Wallander buhar olup da uçmadı ya.'' dedi.
''Uçmuş galiba.'' diye karşılık verdi polis.
Şafak sökerken hala arama çalışmaları sürüyordu. Konovalenko ile Wallander'i arama çalışmalarına bütün Güney İsveç polisi kuvveti tam kadroyla katılmıştı. Sis dağıldığında arama çalışmalarına helikopterler de katıldı. Ama hiçbir şey bulamadılar. Sanki yer yarılmış da iki adam içine girmişti. Sabah saat 9'da Swedberg ile Martinson toplantı odasında Björk'ün yanında oturuyorlardı. Herkes çok yorgundu. Martinson da aksırıp duruyordu.
''Björk şube müdürüne ne diyeceğim?'' diye sordu.
Martinson yavaşça ''Bazen doğruyu söylemek en iyisi.'' diye karşılık verdi. Björk başını iki yana salladı.
''Gazete başlıklarını düşünebiliyor musun?'' dedi. ''Polis katilini yakalamak için İsveç polisi deli polisi kullanıyor.''
''Gazete başlıkları daha kısa olur.'' dedi Swedberg.
Björk ayağa kalktı.
''Eve git ve bir şeyler ye.'' dedi. ''Üstünü de değiştir. Sonra yeniden aramaya başlarız.''
Martinson bir öğrenci gibi parmağını kaldırdı.
''Ben Wallander'in babasına gitmeyi düşünüyorum.'' dedi. ''Kızı da orada. Belki bizlere yararlı bir şeyler söyler.''
''Peki.'' diye kabul etti Björk. ''Sonra görüşürüz.''
Sonra da çalışma odasına giderek şube müdürünü aradı. Telefonu kapatırken yüzü öfkeden kıpkırmızı olmuştu. Tahmin ettiği gibi çok kötü eleştirilmişti. Martinson Österlen'deki evin mutfağında oturuyordu. Wallander'in kızı kahve yapıyordu. Oraya gider gitmez önce Wallander'in babasının yanına gitmişti. Ama yaşlı adama bir gece önce olanlardan söz etmemişti. Önce Wallander'in kızıyla konuşmak istiyordu. Linda'nın çok şaşırdığını görebiliyordu. Gözleri yaşlarla doluydu.
''Keşke ben de dün akşam Maria Gatan'daki evde olsaydım.'' dedi.
Kahveleri doldurdu. Martinson genç kızın ellerinin titrediğini fark etti.
''Anlayamıyorum.'' dedi. ''Öldü demek. Victor Mabaşa demek istiyorum. Peki ama neden?''
Martinson cevap vermek yerine bir şeyler omurdandı. Genç kızın Afrikalı ile babasının arasında neler geçtiğini anlatacağını sanmıştı. Birkaç gün önce Wallander'in arabasında gördüğü zencinin Linda'nın erkek arkadaşı olmadığı anlaşılıyordu. Peki ama Wallander neden yalan söylemişti? Linda Martinson'un düşüncelerini bölerek ''Babamın başına kötü bir şey gelmeden onu bulmalısınız.'' dedi.
''Elimizden geleni yapıyoruz.''
''Genç kadın bu yeterli değil.'' dedi. ''Daha fazlasını yapın.''
Martinson evet dercesine başını salladı.
''Haklısın.'' dedi. ''Daha fazlasını yapacağız.''
Martinson yarım saat sonra oradan ayrıldı. Linda büyük babasına olanları anlatacağını söyledi. Martinson da gelişmelerden kendisini haberdar edeceklerine söz verdi. Sonra da arabasına binerek Yistad'a doğru yola koyuldu. Öğle yemeğinden sonra Björk Yistad Karakolu'nun toplantı odasında Swedberg ve Martinson'la bir toplantı yaptı. Björk alışılmışın dışında bir şey yaparak toplantı odasının kapısını kilitledi.
Rahatsız edilmek istemiyorum dedi. Denetimi yitirmeden bu karışıklığa bir son vermemiz gerekiyor.
Martinson da Swedberg bakışlarını yere indirdiler. İkisi de ne söyleyeceklerini kestiremiyordu.
Kurt'un aklını yitirdiğine ilişkin bir kanıt var mı elinizde dedi Björk. Önemli bir şey görmüş olmalısınız. Zaman zaman onun garip davrandığını biliyorum. Ama onunla birlikte çalışan sizlersiniz.
Martinson uzun bir sessizlikten sonra aklını yitirdiğini sanmıyorum dedi. Belki çok çalışmaktan yorgun düşmüştür.
Ülkedeki her polis çok çalışıyor ama hiçbiri onun gibi garip davranmıyor dedi Björk. Ben aklını yitirdiğini düşünüyorum. Ya da isterseniz şöyle de diyebiliriz. Zihinsel dengesini yitirdi. Ailede onun gibi birileri var mı? Yani bu genetik mi demek istiyorum? Bir ya da iki yıl önce biri babasını tarlalarda başıboş dolaşırken bulmamış mıydı?
Adam sarhoştu dedi Martinson. Ya da geçici bir bunaklık yaşamıştı. Kurt henüz bunamadı.
Alzheimer hastalığına yakalanmış olabilir mi diye sordu Björk endişeyle.
Neden söz ettiğini anlamıyorum diye araya girdi Swedberg. Tanrı aşkına gerçekleri saptırmayalım. Kurt'un bir sinir krizi geçirip geçirmediğine ancak bu işin uzmanı bir doktor karar verebilir. Bizler değil. Bizim görevimiz onu bulmak. İki kişinin öldürüldüğü bir saldırıya karıştığını biliyoruz. Eğitim alanında onu gördük. Silahlarını bize çevirmişti. Ama tehlikeli değildi. Daha çok çaresiz bir hali vardı ya da kafası karışmış gibiydi. Hangisi olduğundan emin değilim. Sonra da ortadan kayboldu.
Martinson yavaşça başını salladı.
Kurt orada bir rastlantı sonucu bulunmuyordu dedi düşünceli bir tavırla. Evine saldırıldı. Zenci delikanlının da o sırada yanında olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonra nelerin olduğunu ise ancak tahmin edebiliriz. Ama Kurt bir şeyin peşindeydi. Bize söyleme fırsatını bulamadığı bir şeyin. Ya da bir sürelik bize söylememeye karar verdiği bir şeyin. Zaman zaman bu şekilde davrandığını biliyoruz ve buna kızıyoruz. Ama şu anda bir tek şeyin önemi var. O da Kurt Wallander'in bir an önce bulunması.
Kimse bir şey söylemedi.
Böyle bir şey yapmak zorunda kalacağım aklıma gelmez dedi Björk.
Martinson'la Swedberg onun ne demek istediğini anlamışlardı.
Ama yapmak zorundasın dedi Swedberg. Tüm ekibin onu arayıp bulmasını sağlamalısın. Wallander için arama emri çıkart.
İğrenç diye mırıldandı Björk ama ne yazık ki başka seçeneğim yok.
Söylenecek fazla bir şey kalmamıştı. Björk içi sızlayarak iş arkadaşı, dostu, baş müfettiş Kurt Wallander için arama emri çıkartmak üzere çalışma odasına gitti. Günlerden 15 Mayıs 1992 idi. Scania'ya bahar gelmişti. Hava çok sıcaktı. Akşama doğru Yistat'ta fırtına koptu.
22. ayrımın sonu. Sayfa 302.